ayrım 7. Sayfa 189. Ve İskoçya sınırından gelmişler. Ama yeni gelmişler. Neden İskoçya'ya gittiklerini bilmiyorum. Ve trenin çamından tarla duran kahverengi bir inek görmüşler. Ve inek treni paralel duruyormuş. Ondan sonra ekonomist, bakın İskoçya'da inekler kahverengi demiş. Mantıkçı, hayır İskoçya'da en az biri kahverengi olan inekler var demiş. Ondan sonra matematikçi, hayır İskoçya'da bir tarafının kahverengi olduğu görünen en az bir tane inek var demiş. Ve bu komik çünkü ekonomistler gerçek bilim adamları değildir ve mantıkçılar daha net düşünür ama matematikçiler en iyileridir. Ve ben yeni bir yerdeyken her şeyi gördüğüm için mobil bilgisayarın aynı anda bir sürü şey yapması ve işlemcisini bırakılması ve başka şeyler düşünecek boş yer kalmaması gibi oluyor. Ve yeni bir yerdeyken orada bir sürü yeni insan oluyor ve bu daha da zor çünkü insanlar inekler, çiçekler ya da çimenler gibi değil ve seninle konuşup beklemediğin şeyler yapabiliyorlar. O yüzden orada olan her şeyin farkında olman gerekiyor ve ayrıca olabilecek olan şeylerin farkında olman gerekiyor. Ve bazen yeni bir yerdeysen ve orada bir sürü insan varsa arızalanan bir bilgisayarı yapıldığı gibi CTRL artı alt artı dere basıp programları kapatıp bilgisayarı da kapatmak gibi ellerimle kulaklarımı kapatıp inlemem gerekiyor. Böylece ne yaptığımı ve ne yapmam gerektiğini hatırlayabiliyorum. Bu yüzden satrançta, matematikte ve mantıkta iyiyim. Çünkü çoğu insan kör gibidir ve çoğu şey iyi göremezler. Ve kafalarında bir sürü boş adam vardır ve kafaları genellikle acaba evde ocağı açık mı bıraktım gibi birbiriyle bağlantısız ve saçma şeylerle doludur. Tren setimin iki odası ve bu iki odanın ortasında bir koridordan oluşan bir binası vardı. Ve odalardan biri biletlerin alındığı bilet ofisi. Diğeri trenin beklendiği bekleme salonuydu. Ama Sivan'daki tren istasyonu böyle değildi. Şunun gibi bir tünel, merdivenler, bir dükkan, bir kafe ve bir bekleme salonu vardı. Ama bu istasyonun tam anlamıyla doğru bir haritası değil. Çünkü çok korktuğum için etraftaki şeyleri pek iyi fark edemiyordum. Ve bunu şimdi hatırladım. O yüzden bu yaklaşık bir şey. Ayrıca bu çok şiddetli bir rüzgarda uçurumda durmak gibi bir şeydi ve başımı döndürüp midemi bulandırıyordu. Çünkü tünelin içine giren ve dışına çıkan bir sürü insan vardı. Ve bu gerçekten eko yapan bir şeydi ve gidilecek sadece bir tek yol vardı. Ve bu da tünelin içinden geçmekti ve tünelin içi tuvalet ve sigara kokuyordu. Duvara yaslanıp düşmemek için üzerinde araba parkına gitmek isteyen müşteriler lütfen bilet ofisinin sağındaki yardım telefonunu kullanın yazan bir tabelaya tutundum. Ve eve gitmek istedim. Ama eve gitmekten korkuyordum ve kafamda ne yapmam gerektiğine dair bir plan yapmaya çalıştım. Ama bakacak ve duyacak çok fazla şey vardı. Bu yüzden sesi kesmek ve düşünebilmek için ellerimi kulaklarıma koydum. Ve bir trene binip gitmek için istasyonda kalmam gerektiğini düşündüm. Ve bir yere oturmam gerekiyordu. Ama istasyonun kapısının yanında oturacak hiç yer yoktu. Ve bu yüzden tünelin içine doğru yürümem gerekiyordu. Ve kendime kafamın içinde sesli olarak değil, tünelin içine doğru yürüyeceğim ve orada oturup gözlerimi kapatıp düşünebileceğim bir yer olmalı dedim. Ve tünelin sonundaki dikkat kapalı devre televizyon faaliyette yazılı tabelaya konsantre olarak içeri doğru yürümeye başladım. Ve bu uçurumdan cambaz ipinin üstüne atlamak gibiydi. En sonunda tünelin sonuna geldim ve merdivenler vardı ve merdivenlerden yukarı çıktım ama hala bir sürü insan vardı ve ben inledim ama merdivenlerin sonunda bir dükkan ve içinde sandalyeler olan bir oda vardı ve odada sandalyelere oturan bir sürü insan vardı. O yüzden oraya geçtim ve üzerinde Great Western ve soğuk bira ve Alman birası ve dikkat ıslak zemin ve 50 penis prematüre bir bebeği 1.8 saniye için hayata atacak ve değiştiren yolculuk ve canlandırıcı bir farklılık ve lezzetli kremalı ve sadece 1.30 pound'a ve 0877777676 ve limon ağacı ve sigara içilmez ve harika çaylar yazılı tabelalar vardı ve yanlarında sandalyeler olan küçük masalar vardı ve masalardan birinde kimse oturmuyordu ve bu masa bir köşedeydi ve masanın yanındaki sandalyelerden birine oturdu ve gözlerimi kapadım. Ve ellerimi ceplerime soktum ve Toby elime tırmandı. Ve ona çantamdan çıkardım. Fare yeminden iki parça verdim. ve diğerimle de İsviçre çakımı tuttum ve gürültüyü bastırmak için inledim. Çünkü ellerimi kulaklarından çekmiştim. Ama insanların duyabileceği kadar yüksek sesle inlemedim. Çünkü duyarlarsa gidip benimle konuşabilirlerdi. Sonra ne yapmam gerektiğini düşünmeye çalıştım ama yapamadım. Çünkü kafamın içinde başka bir sürü şey vardı. Ben de kafamı netleştirmek için bir matematik problemi çözdüm. Ve çözdüğüm matematik probleminin adı Conway'in askerleriydi. Ve Conway'in askerlerinde bütün yönlere doğru sonsuz şekilde devam eden bir satranç tahtası vardır. Ve yatay çizgilerin altındaki bütün karelerin üzerinde de şunun gibi renkli bir bölüm vardır. Ve renkli bir kareyi ancak yatay ya da dikey olarak, çapraz olarak değil, iki kare uzaktaki boş bir kareye geçirebilirsin. Renkli bir kareyi bu şekilde oynattığında üzerinden atlattığın kareleri şu şekilde çıkartman gerekir. Ve renkli kareleri yatay çizginin ne kadar uzağına götürdüğünü görebilmelisin. Ve işte böyle bir şey yaparak başlıyorsun. Ve sonra şöyle bir şey yapıyorsun. Ben cevabın ne olduğunu biliyorum. Çünkü renkli kareleri ne kadar oynatırsan oynat başlangıçtaki yatay çizgiden 4 kare uzaktan fazlasına götüremezsin. Çünkü bu başka bir şey düşünmek istemediğimde kafamın içinde çözebileceğin en iyi bir matematik problemi. Çünkü beynini doldurmak için oyun tahtasını büyütebildiğin kadar büyütüp hamleleri istediğin kadar zorlaştırarak bu problemi istediğin kadar karmaşık bir hale getirebilirsin. Ve ben şu noktaya kadar geldim. Ve sonra yukarı doğru baktım ve önümde duran polis memurunu gördüm. "Alo, orada mısın?" diyordu ama ne demek istediğini bilmiyorum. Ondan sonra "İyi misin genç adam?" dedi. Ona baktım ve soruyu doğru yanıtmak için biraz düşündüm ve "Hayır" dedim. Ondan sonra "Pek iyi görünmüyorsun" dedi. Parmaklarından birinde bir yüzük vardı ve üzerinde yuvarlak harfler bulunuyordu ama harflerin ne olduğunu göremiyordum. Sonra kafedeki bayan 2,5 saatte burada olduğunu söyledi. "Seninle konuşmaya çalışmış ama sen tamamen trans halindeymişsin" dedi. Sonra "Adın ne senin?" dedi. Ben de "Christopher Bowen" dedim. Sonra o "Nerede oturuyorsun?" dedi. Sonra ben 36 Randolph Caddesi dedim ve kendimi biraz daha iyi hissetmeye başladım. Çünkü polis memurlarını severim ve bu kolay bir soruydu ve ona Wellington'ı babamın öldürdüğünü söyleyip söylememem gerektiğini ve onu tutuklayıp tutuklamayacağını düşündüm. Ondan sonra o "Burada ne yapıyorsun?" dedi. Ondan sonra ben "Oturup sessizce düşünmem gerekiyordu" dedim. Ondan sonra o "Pekala, daha basit sorayım. Tren istasyonunda ne yapıyorsun?" dedi. Ondan sonra ben "Annemi görmeye gideceğim" dedim. Ondan sonra o "Anneni mi?" dedi. Ondan sonra ben "Evet, annemi" dedim. Ondan sonra o "Trenin saat kaçta?" dedi. Ondan sonra ben "Bilmiyorum. Annem Londra'da yaşıyor. Londra'ya ne zaman tren var bilmiyorum" dedim. Ondan sonra o "Yani sen annenle yaşamıyor musun?" dedi. Ondan sonra ben "Hayır ama yaşayacağım" dedim. Ondan sonra yanıma oturdu ve "Pekala, annen nerede yaşıyor?" dedi. Ondan sonra ben "Londra'da" dedim. Ondan sonra o "Evet ama Londra'nın neresinde?" dedi. Ondan sonra ben 451C Chapter yolu Londra NW25NG dedim. Ondan sonra o "Tanrım bu da ne?" dedi. Ondan sonra ben yere baktım ve "O benim evcil farem Toby" dedim. Çünkü cebimden kafasını uzatmış polis memuruna bakıyordu. Ondan sonra polis memuru "Evcil bir fare mi?" dedi. Ondan sonra ben "Evet, evcil bir fare. O çok temizdir ve veba mikrobu taşımaz" dedim. Ondan sonra o "Ah, bu çok rahatlatıcı" dedi. Ondan sonra ben "Evet" dedim. Ondan sonra o "Senin biletin var mı?" dedi. Ondan sonra ben "Hayır" dedim. Ondan sonra o "Bilet almak için hiç paran var mı?" dedi. Ondan sonra ben "Hayır" dedim. Ondan sonra o "Peki öyleyse Londra'ya tam olarak nasıl gidecektin?" dedi. Ondan sonra ben ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü cebimde babamın para çekme kartı vardı ve çalma kanunsuz bir şeydi. Ama bir polis memuruydu ve gerçeği söylemem gerekiyordu ve ben "Bir para çekme kartım var" dedim ve onu cebimden çıkartıp polise gösterdim. Ama polis "Bu senin para çekme kartın mı?" dedi. Ondan sonra beni tutuklayabileceğini düşündüm ve hayır babamın dedim. Ondan sonra o babamın mı babanın mı dedi. Ondan sonra ben evet babamın dedim. Ondan sonra o tamam dedi ama bunu çok sessizce söyledi ve boynunu baş parmağı ve işaret parmağı arasında sıkıştırdı. Ondan sonra ben bana numarayı söyledi dedim ve bu da başka bir beyaz yalandı. Ondan sonra o neden sen ve ben para çekme makinesine doğru küçük bir gezinti yapmıyoruz dedi. Ondan sonra ben bana dokunmamalısın dedim. Ondan sonra o sana neden dokunayım ki dedi. Ondan sonra ben bilmem dedim. Ondan sonra o ben de öyle dedi. Ondan sonra ben çünkü bir polise vurmak yüzünden uyarı almıştım ama canını yapmak istememiştim. Ve bunu tekrar yaparsam başım daha büyük bir belaya gelecek dedim. Sonra bana baktı ve sen ciddisin değil mi? Ondan sonra ben evet dedim. Ondan sonra o önden buyur dedi. Ondan sonra ben nereye dedim. Ondan sonra o bilet ofisin dedi ve baş parmağıyla gösterdi. Ve sonra tünelden geri yürüdük ama bu sefer o kadar da korkunç değildi. Çünkü benimle birlikte bir polis vardı. Ondan sonra babamın birlikte alışverişe çıktığımızda o sıra yapmam izin verdiği gibi kartı makineye soktum. Kişisel numarası girin yazdı ve 3558'i tuşladım. Ondan sonra giriş düğmesine bastım. Ondan sonra makine lütfen miktarı giriniz yazdı ve seçenekler çıktı. Ondan sonra polise Londra'ya giden birisine bilet almak için ne kadar para gerekir diye sordum. Ondan sonra o 1.20 papel tutar dedi. Ondan sonra ben pound mu dedim. Ondan sonra o aman tanrım dedi ve güldü. Ama ben gülmedim çünkü insanların polis olsalar bile bana gülmesinden hoşlanmam. Ve o gülmeyi kesti ve evet yani 20 pound dedi. Ondan sonra ben 50 euroya bastım ve makineden 5 tane 10 pound ve bir makbuz çıktı ve ben paraları kartı ve makbuzu cebime koydum. Ondan sonra polis evet sanırım artık seni daha fazla lafa tutmasam iyi olur dedi. Ondan sonra ben senin için bileti nereden alacağım dedim. Çünkü eğer kaybolduysan ve talimata ihtiyacın varsa bir polise sorabilirsin. Ondan sonra o sen piyangodan mı çıktın dedi. Ondan sonra ben tren için bileti nereden alacağım diye sordum. Çünkü soruma cevap vermemişti. Ondan sonra o şuradan dedi ve istasyonun diğer tarafına bakan bir camı olan büyük oda işaret etti ve sen ne yaptığını bildiğine emin misin dedim. Ondan sonra ben evet annemle birlikte yaşamak için Londra'ya gidiyorum dedim. Ondan sonra o annenin bir telefon numarası var mı dedi. Ondan sonra ben evet dedim. Ondan sonra o peki bana onun ne olduğunu söyleyebilir misin dedi. Ondan sonra ben evet 0208-887-8907 dedim. Ondan sonra o başın belaya girerse onu arayacaksın tamam mı dedi. Ondan sonra ben evet dedim çünkü paran varsa insanlara telefon kulübelerinden arayabileceğini biliyordum ve paran vardı. Ondan sonra o güzel dedi. Ondan sonra ben bilet ofisine doğru yürüdüm ve arkamı döndüğümde polisin hala beni izliyor olduğunu gördüm ve kendimi güvende hissettim. Büyük odanın diğer tarafında uzun bir masa vardı ve masanın ortasında bir cam vardı ve camın arkasında bir adam vardı ve önünde de bir adam duruyordu ve ben camın arkasındaki adama ben Londra'ya gitmek istiyorum dedim. Ve camın önündeki adam izninizle dedi ve arkasına bana döndü ve camın arkasındaki adam ona imzalaması için küçük bir kağıt uzattı ve adam onu imzaladı ve camın arkasından itti ve camın arkasından adam ona bir bilet verdi. Ve sonra camın önündeki adam bana baktı ve ne bakıyorsun be dedi ve gitti. Ve saçında rasta vardı. Bu siyahilerde olan bir şeydir ama bu adam beyazdı. Ve rastası olanlar saçlarını hiç yıkamaz ve saçları eskimiş bir ipe benzer. Ve üzerinde yıldızlar olan kırmızı bir pantolon giyiyordu. Ve bana dokunması ihtimaline karşı cebimdeki suç şıkısını sımsıkı tutuyorum. Bir süre sonra camın önünde benden başka kimse kalmadı ve camın arkasındaki adama Londra'ya gitmek istiyorum dedim. Ve polisle birlikteyken hiç korkmuyorum ama arkamı dönüp ona gitmiş olduğunu gördüm. Tekrar korkmaya başladım. Bu yüzden Londra treni olan ve Mist ya da 11. saat gibi bir bilgisayar oyunu oynadığımı düşünmeye çalıştım. Bilgisayar oyunlarında bir sonraki seviyeye ulaşmak için bir süre zor problemin üstünden gelmek gerekir. İstediğin zaman oyunu kapatabilirsin. Ondan sonra tek mi gidiş dönüş mü dedi. Ondan sonra ben tek mi gidiş dönüş mü ne demek dedim. Ondan sonra o sadece gitmek mi yoksa gidip sonra geri dönmek istiyorsun dedi. Ondan sonra ben oraya gittiğimde orada kalmak istiyorum dedim. Ondan sonra o ne kadar süreliğine dedi. Ondan sonra ben üniversiteye gidene kadar dedim. Ondan sonra o tek gidiş o zaman dedi ve sonra bu 17 pound yapıyor dedi. Ondan sonra ben ona 50 pound verdim. O da bana 30 pound geri verdi ve sakın çöpe atma dedi. Ondan sonra turuncu ve sarı renklerde küçük bir bilet ve 3 poundluk bozuk para verdi. Ve ben de onları bir cebime çakımın yanına koydum. Biletinin yarısının sıra olması hoşuma gitmedi ama saklamak zorundaydım. Çünkü bu benim senin biletindi. Ondan sonra bana tezgahın önünden çekilebilir misiniz dedi. Ondan sonra ben Londra treni ne zaman dedim. Ondan sonra saatine baktı ve 5 dakika sonra platform 1 dedi. Ondan sonra ben platform 1 nerede dedim. Ondan sonra o eliyle işaret ederek alt geçitten geçip merdivenlerden çıkacaksın. Tabelaları görürsün dedi. Alt geçit tünel demekti çünkü nereye işaret ettiğini görmüştüm. Millet ofisinden dışarı çıktım ve bu pek de bilgisayar oyunu gibi değildi. Çünkü bu olay gerçekti ve ben içindeydim ve sanki bütün tabelalar beynimde çınlıyordu. Ve birileri yanından geçerek bana çarptı ve ben de onları korkutmak için köpek havlaması gibi bir ses çıkarttım. Ondan sonra ayağımdan başlayıp tünele kadar uzanan kırmızı bir çizgi olduğunu hayal ettim ve sol sağ, sol sağ, sol sağ diyerek bu çizginin üzerinde yürüdüğümü düşündüm. Çünkü bazen kızgın ya da korkmuş olduğuma şarkı söylemek ya da davul çalmak gibi ritmik bir şey yapmak işe yarar. Bunu bana Siopan öğretmişti. Ondan sonra çıktım ve platform 1 solda yazan bir tabela gördüm ve sol cam bir kapıyı gösteriyordu. Ve ben de oraya girdim ve elinde bavul olan bir adam bana çarptı ve ben yine köpek avlaması gibi bir ses çıkarttım ve insanlar kör müsün önüne baksana dedi ama onların Londra trenindeki canavarlar olduğunu düşünmeye çalıştım. Ve elinde bir gazete ve bir golf sofası çantası olan bir adamın trenin kapılarından birine girdiğini ve kapının yanındaki büyük düğmeye bastığını gördüm ve kapılar elektronik olduğundan kayarak açıldı. Ve bu hoşuma gitti. Sonra kapılar kapandı. Ve sonra saatime baktım ve bilet ofisinden çıkalı 3 dakika olmuştu. Bu da trenin 2 dakika sonra kalkacağı anlamına geliyordu. Ve sonra ben de kapıya doğru gittim ve büyük düğmeye bastım. Kapılar kayarak açıldı ve ben kapıdan içeri girdim. Ve Londra trenindeydim. Tren setimde oynarken bir zaman tablosu yapmıştım. Çünkü zaman tablolarını severim. Onları severim. Çünkü neyin ne zaman olacağını bilmek hoşuma gider. Ve bu annemi kalp krizi geçirip öldüğünü düşündüğüm zamanlarda babamla birlikte yaşarken yaptığım zaman tablosuydu. Bu bir pazartesi günü için hazırlanmıştı ve değerler yaklaşık 7:20 uyan, 7:25 dişini fırçala ve yüzünü yıka, 7:30 Toby'ye yemek ve su ver, 7:40 kahvaltı et, 8 okul giysilerini giy, 8:05 okul çantanı topla, 8:10 kitap oku ya da video izle, 8:32 okul otobüsünü yakala, 8:43 Tropikal balık mağazasının önünden geç. 8:51 okula var. 9 okulda sabah törenine katıl. 9:15 sabah ilk derse gir. 10:30 teneffüse çık. 10:50 Bay Peterson resim dersine katıl. 12:30 öğle yemeğini ye. 13 öğleden sonra ilk derse gir. 14:15 öğleden sonra ikinci derse gir. 15:30 eve dönüş için okul otobüsünü yakala. 15:49 okul otobüsünden evde in. 15:50 meyve suyu iç ve bir şeyler atıştır. 15:55 Toby'ye yiyecek ve su ver. 16 Toby'yi kafesinden çıkart. 16:18 Tobi'yi kafesine koy. 16-20. Televizyon ya da video izle. 17. Kitap oku. 18. Çay iç. 18-30. Televizyon ya da video izle. 19. Matematik çalış. 20. Yıkan. 20-15. Pijamalarını giy. 20-20. Bilgisayar oyunu oyna. 21. Televizyon ya da video izle. 21-20. Meyve suyu iç ve bir şeyler atıştır. 21-30. Yat. Ve hafta sonu kendi özel zaman tablomu yaptım ve bu tabloyu bir karton üzerine çizip duvara astım. Ve tabloda Tobi'yi besle, matematik çalış, şeker almak için bakkala git gibi şeyler yazılıydı. Ve bu da Fransa'yı sevmemin başka bir nedeni. Çünkü insanlar tatildeyken zaman tabloları olmaz ve oradayken kendimi iyi hissetmek için her sabah annem ve babamdan o günü tam olarak neler yapacağımızı öğrenmek zorunda kalmıştım. Çünkü zaman uzay gibi değildir. Ve bir şeyi bir yere koyduğun zaman iletki ya da bisküvi gibi onu nereye koymuş olduğuna dair kafanda bir harita oluşturabilirsin. Ve bir harita olmasa bile yine de aradığın şeyler orada olacaktır. Çünkü bir harita gerçekten var olan şeylerin bir temsilidir. Ve bisküviyi ve iletkiyi de bu şekilde bulabilirsin. Ve bir zaman tablosu zamanın bir haritasıdır. Ama bir zaman tablon yoksa zaman iskele ya da bahçe ya da okul yolu gibi orada olmaz. Çünkü zaman sadece farklı şeylerin değişme şekilleri arasında ilişkidir. Dünyanın güneşin etrafında dönmesi, atomların titremesi, saatlerin çalışması, gece, gündüz, uyanmak, uyumak, dünya yok olup güneşin üstüne düştüğünde bile var olmayacak olan batı ve kuzey, kuzey doğu gibi. Çünkü bu sadece kuzey kutbu ve güney kutbu, Mogadishu, Sunderland ve Canberra gibi diğer her yer arasındaki ilişkidir. Ve bu bizim evle Bayan Şahsın ev arasındaki ya da 7 ve 865 arasındaki gibi sabit bir ilişki değildir. Belli bir noktayı görece olarak ne kadar hızlı gittiğine bağlıdır. Ve eğer bir uzay gemisinde gidiyorsan ve ışık hızına yakın bir süratle ilerliyorsan, geri döndüğünde bütün ailenin ölmüş olduğunu görebilirsin ama sen gençsindir. Geleceğe gelmiş olursun ama saatin sana sadece birkaç gün ya da ay geçtiğini söylüyordur. Ve hiçbir şey ışıktan daha hızlı seyahat edemediği için evrende olan şeylerin sadece bir bölümünü bilebiliriz. Yani şöyle. Bu her yeri ve her şeyi gösteren bir harita ve gelecek sağ tarafta ve geçmiş sol tarafta ise C çizgisi ışık hızı ve gölgeli olan kısımda olan şeylerin ne olduğunu asla bilemeyiz. Bazıları çoktan olmuş olsa bile ama F'ye geldiğimizde açık renkli yerler olan P ve Q'da olan şeyler hakkında bilgi edinmek mümkün. Ve bu da zamanın bir sır ve hatta bir şey bile olmadığı anlamına gelir. Hiç kimse zamanın ne olduğu bulmacasını ve tam olarak çözemedi. Yani zamanın içinde kaybolmak çölde kaybolmaya benzer ama tek fark zamanı göremezsin. Çünkü o bir hiçliktir. İşte bu yüzden zaman tablolarını severim, çok severim. Çünkü zaman içinde kaybolmadığımdan emin olmamı sağlarlar. Trende çok fazla insan vardı ve bu hoşuma gitmedi. Çünkü tanımadığım fazla insan olmasından hoşlanmam. Ve eğer bir odada tanımadığım bir sürü insanla kapalı kalmışsam bundan daha da çok nefret ederim. Ve tren bir oda gibiydi ve hareket ederken içinden çıkamıyordu. Ve bu bana bir gün okuldan eve arabayla gelmek zorunda kalışımı hatırlattı. Okul otobüsü bozulmuştu. Ve beni almaya annem geldi ve Bay Peters anneleri gelmediği için anneme Jack ve Polly'yi de götürüp götüremeyeceğimi sordu. Annem de evet dedi. Ama ben arabada çığlık atmaya başladım. Çünkü içinde çok fazla insan vardı ve Jack ile Polly benim sınıfımdan değildi. Ve Jack kafasını eşyaları vurur ve hayvan gibi bir ses çıkartır. Ben arabadan inmeye çalıştım. Ama araba hala gidiyordu ve yola düştüm ve kafama dikiş atıldı ve saçlarımı tıraş etmek zorunda kaldılar. Ve uzayıp eski annene dönmeleri 3 ay sürdü. Ve tren vagonunda hiç kıpırdamadan durdum. Ondan sonra birinin Christopher dediğini duydum. Ve bunun beni tanıyan biri olduğunu düşündüm. Okuldan bir öğretmen ya da sokağımızda yaşayan insanlardan biri değildi ama. Ve o, seni tam zamanda yakaladım dedi ve gerçekten çok yüksek sesle nefes alıp veriyordu ve dizlerini tutuyordu. Ve ben hiçbir şey söylemedim. Ondan sonra o, babam polis karakolunda dedi. Ondan sonra ben, onun babamın Wellington'u öldürme suçundan yakalandığını söyleyeceğini sandım ama söylemedi. Seni arıyor dedi. Bundan sonra ben biliyorum dedim. Bundan sonra o, peki o zaman neden Londra'ya gidiyordun dedi. Ondan sonra ben, çünkü annemle birlikte yaşayacağım dedim. Ondan sonra o, sanırım babanın bu konu hakkında söyleyeceği birkaç şey olabilir dedi. Ondan sonra onun benim babanın yanına geri götüreceğini düşündüm ve bu beni korkuttu. Çünkü o bir polisti ve polislerin iyi olması gerekir ve koşmaya başladım ve o beni yakaladı ve ben çığlık attım. Ve o da beni bıraktı. Ondan sonra o, tamam biraz sakin olalım dedi. Ondan sonra da seni polis karakoluna götüreceğim ve böylece ben, sen ve baban oturup kimin nereye gideceği konusunda biraz sohbet edebiliriz. Ondan sonra ben Londra'da annemle birlikte yaşayacağım dedim. Ondan sonra o, daha değil yavaş ol bakalım dedi. Ondan sonra ben, babamı tutukladınız mı dedim. Ondan sonra o, tutuklamak mı? Neden? Dedi. Ondan sonra ben, o bir köpek öldürdü. Bir bahçe tırmıyla. Köpeğin adı Wellington'dı dedim. Ondan sonra o, öyle mi yaptı dedi. Ondan sonra ben de evet dedim. Ondan sonra o, bundan da bahsedebiliriz dedi. Ve sonra, pekala genç adam. Sanırım bir gün için yeterince macera yaşadın dedi. Ondan sonra bana dokunmak için tekrar uzandı ve ben yine çığlık atmaya başladım. Ondan sonra o, şimdi beni dinle seni küçük maymun. Ya dediğimi yaparsın ya da ben seni. Ondan sonra tren sarsıldı ve hareket etmeye başladı. Ondan sonra polis memuru, Allah kahretsin dedi. Ondan sonra trenin tavanına bakıp insanların dua ettiklerinde yaptıkları gibi ellerini ağzının önüne birleştirdi. Ellerine doğru yüksek sesle nefesini verdi ve sonra durdu. Çünkü tren yine sarsıldı ve ellerini kullanarak tavandan sarkan askılardan yine tutmak zorunda kaldı. Ve sonra kıpırdama dedi. Ondan sonra telsizini çıkarıp Rob, evet ben Nigel. Kahrolası trende kaldım. Evet, hayır sakın. Bak, Lidcot Parkway'de duracak. Orada beni arabayla karşılaması için birini gönderebilir misin? Harikasın. Adama söyle onu yakaladık ama biraz zaman alacak. Tamam mı? Harika dedim. Ve sonra telsizini kapattı ve hadi gidip oturalım dedi ve karşı karşıya bakan eski uzun koltuğu işaret etti ve otur bakalım. Ve başka numarayı çevirmeye de kalkma dedi. Ondan sonra orada oturan diğer insanlar kalkıp gittiler. Çünkü o bir polisti ve karşılıklı oturuyorduk. Ondan sonra gerçekten de eli avuca sığmaz bir çocuksun ha dedi. Ondan sonra ben polisin bana 451C chapter yolu W25NG'yi bulmamda yardım edip edemeyeceğini düşündüm. Ondan sonra camdan dışarı baktım. Fabrikalar ve arabalarla dolu hurdalıklar vardı. Ve çamurlu bir alanda iki köpek ve çamaşır ipine asılmış birkaç elbiseyle dört karavan duruyordu. Ve camın dışarısı harita gibiydi. Farkı ise üç boyutlu oluşu ve bu haritanın oranı gerçek boyutlarında olmasıydı. Ve başıma artan bir sürü şey vardı. O yüzden gözlerimi kapattım ama sonra tekrar açtım. Çünkü bu uçmak gibiydi. Ama yere yakın olmak uçmak olarak uçmak ve bence uçmak güzeldir. Ve kırsal kesim başladı. Ve tarlalar, inekler, atlar, bir köprü, bir çiftlik ve daha fazla ev ve arabaların geçtiği bir sürü küçük yollar vardı. Ve bu, yeryüzünde milyonlarca mil tren yarayı olduğunu ve hepsinin evlerin, yolların, nehirlerin ve tarlaların yanından geçtiğini düşünmemi sağladı. Ve bu da dünya üzerinde ne kadar çok insan olduğunu, hepsinin evlerinin, geçtikleri yollarının, arabalarının, evcil hayvanlarının giysilerinin olduğunu, öğle yemeği yediklerini, uyuduklarını, bir isimlerini olduğunu düşünmemi sağladı ve bu da başımı ağrıttı. Yine gözlerimi kapattım ve sayıp inledim. Ve gözümü açtığımda Boris Maymuru adı Nisan olan bir gazete okuyorum ve gazetenin ön sayfasında 3 milyon poundluk adam Anderson'ın telekaz utancı yazılıydı ve bir adam ve iç yaşlı bir kadının resmi vardı. Ve kafam içinde biraz matematik alıştırması yaptım. Aşağıdaki formülü kullanarak geometrik denklemler çözdüm. Sonra çişimi yapmak için tuvalete gitmek istedim ama trendeydim. Ve Londra'ya varmamızın ne kadar süreceğini bilmiyordum. Paniklemeye başladım ve beklememe yardımcı olması ve çişimi düşünmemem için parmağımla camdan ritim tutmaya başladım. Ve saatime baktım ve 17 dakika boyunca bekledim. Ama çişim geldiğinde hemen yapmam gerekiyor ve bu da evde ya da okulda olmaktan hoşlanmamın bir nedeni. Otobüsü binmeden önce hep çişimi yapmaya giderim. Bu yüzden biraz sızdırdım ve pantolonumu ıslattım. Ondan sonra polis memuru bana baktı ve "Oh tanrım sen!" dedi. Ve gazeteyi bırakarak "Tanrı aşkına tuvalete gitsene!" dedi. Ondan sonra ben "Ama trendeyim!" dedim. Ondan sonra o "Trenlerin de tuvaletleri vardır!" dedi. Ondan sonra ben "Trenin tuvaleti nerede?" dedim. Ondan sonra o parmağıyla işaret etti ve "Şu kapıları geçtikten sonra ileride ama gözüm üstünde olacak anladın mı?" dedim. Ondan sonra ben "Hayır" dedim çünkü gözünün üstünde olmasının ne demek olduğunu bilmiyordum. Biliyordum ama ben tuvaletteyken bana bakamazdı. Ondan sonra o "Git şu kahrolası tuvalete" dedim. Koltuktan kalktım ve gözlerimi kapattım ve göz kapaklarımı diğer insanları görmemek için iki küçük çizgi haline getirdim. Ve kapıya doğru yürüdüm ve kapıdan geçimli sağ tarafta üstüne tuvalet yazılı başka bir kapı gördüm. Ve yara çıktı ve ben de içeri girdim. İçerisi korkunçtu çünkü klozette kaka vardı ve okuldaki tuvaletin Joseph tek başına kaka yapmak için tuvalete girdiğinde kakasının önündeki gibi koktuğu gibi kaka kokuyordu. Tuvaleti kaka yüzünden kullanmak istemedim. Çünkü bu tanımadığım birinin kakasıydı ve kahverengiydi ama kullanmak zorundaydım. Çünkü çişimi yapmayı gerçekten çok istiyordum. Ve gözlerimi kapayıp çişimi yapmaya başladım ve tren sarsıldı. Bir sürü çiş yeri ve klozete geldi. Ama ben penisimi tuvalet kağıdıyla sildim. Ondan sonra sifon çektim ve sonra lavaboyu kullanmaya çalıştım ama musluk çalışmadı. Ben de ellerime tükürdüm ve tuvalet kağıdıyla sildim ve kağıdı tuvalete attım. Ondan sonra tuvaletten çıktım ve tuvaletin karşısında üzerinde kutular ve bir saç çantası olan iki raf vardı. Ve bu bana evdeki dolabımızın içine saklanışımı ve bunu kendimi ne kadar da güvende hissetmemi sağladığını hatırlattı. Orta rafa tırmandım ve kutulardan birini kapıymış gibi önüme çektim ve bir odada gibiydim. Ve karanlıktı ve insanların konuşmalarını duymuyordum. Ve böylece sakinleştim ve bu da çok güzeldi. Ondan sonra biraz daha aşağıdaki gibi geometri denklemleri çözdüm. Ondan sonra katsayıları biraz daha arttırdım ve çözmek daha da zorlaştı. Ve sonra tren yavaşlamaya başladı ve biri geldi ve rafın yanında durdu ve tuvaletin kapısını çaldı. Bu polisti ve "Christopher, Christopher" dedi ve tuvaletin kapısını açtı ve "Allah kahretsin" dedi. Ve o kadar yakınımdaydı ki telsizin ve kimine takılı olan çopunu görebiliyorum. Ve tıraş losyonu kokusunu duyabiliyordum. Ama o beni görmedi ve ben hiçbir şey söylemedim çünkü beni babama götürmesini istemiyorum. Ve o koşarak gitti. Ve tren durdu ve ben Londra'da olmadığımızı merak ettim ama kıpırdamadım çünkü polisin beni bulmasını istemiyordum. Ve üzerinde yünden örgü ve çiçekler olan bir kazak giymiş kadın geldi ve kafamın üzerindeki raftan bir çanta aldı ve "Ödümü koparttın" dedi. Ama ben hiçbir şey demedim. Ondan sonra o "Sanırım biri dışarıda seni arıyor" dedi. Ama ben bir şey söylememeye devam ettim. Ondan sonra o "Sen bilirsin" dedi ve gitti. Orada başka 3 kişi daha yanından geçti. Bir tanesi uzun beyaz bir giysi giymiş olan bir siyahiydi. Ve kafamın üzerindeki rafa büyük bir paket koydu. Ama beni görmedi. Ve tren tekrar gitmeye başladı. İnsanlar Tanrı'ya inanıyor. Çünkü dünya çok karmaşık ve uçan sincap, insan gözü ve insan beyni gibi karmaşık şeylerin şans eseri var olmasının mümkün olmadığını düşünüyorlar. Ama mantıklı düşünmeliler ve ancak mantıklı düşünürlerse bu soruyu sorabileceklerini. Çünkü bunları zaten var olduğunu ve hayatta olduklarını görecekler. Ve içinde yaşam olmayan milyarlarca gezegen var. Ama bu gezegenlerde bunu fark edecek kadar akıllı kimse yok. Ve bu şuna benziyor. Eğer dünya üzerindeki herkes yazı tura alsa eninde sonunda biri 5698 kez üst üste yazı atacaktı ve özel olduğunu düşünecekti. Ama bu özel olduklarını göstermez çünkü 5698 kez yazı atmayan milyonlarca kişi olacaktır. Ve dünya üzerinde yaşam olmasının nedeni bir kaza. Ama bu çok özel bir türde kaza. Ve bu özel kazanın böyle olmasını sağlayan 3 koşul var. Bunlar şöyle. 1. Şeyler kendilerinin kopyasını yapmak zorunda. Buna kopyalama deniyor. 2. Bunu yaparken küçük hatalar yapmak zorunda. Buna mutasyon deniyor. Bu hatalar kopyalarda da aynı olmalı. Buna kalıtsallık deniyor. Ve bu koşullar çok nadirdir ama mümkündür. Çünkü hayatın oluş nedenidir. Ve bir şekilde olur. Ve bu, gergedanlar, insanlar ve balinalarda sınırlı kalmak zorunda değildir. Her şey için geçerli olabilir. Ve örneğin, bazı insanlar şöyle der. Bir göz nasıl olur da şans eseri meydana gelir? Çünkü bir göz, gözü çok benzeyen bir şeyden gelişmek zorunda ve sadece bir genetik hata sayesinde ortaya çıkamaz. Hem yarım göz ne işe yarar ki? Ama yarım göz çok işe yarar. Çünkü yarım göz demek bir hayvanı kendisini yemek isteyen bir hayvanı görebilmesi ve kaçması demektir ve onun yerine gözünün 1/3 ya da %49'u olan bir hayvan yenecektir. Çünkü yeterince hızlı kaçamaz ve yeni hayvanın yavruları olmaz çünkü ölmüş olur. Ve Tanrı'ya inanan insanlar Tanrı'nın insanlara en mükemmel hayvanlar oldukları için dünyaya koyduğunu düşünürler. Ama insan sadece hayvandır ve başka bir hayvanı dönüşecektir. Ve o hayvan daha zeki olacak ve bizim şempanzeleri ve gorilleri hayvanat bahçesine koymamız gibi o da insanları hayvanat bahçesine koyacaktır. Ya da bütün insanlar bir hastalığa yakalanacak ve ölecek ya da çok fazla üreyip birbirlerini öldürecekler. Dünya üzerinde sadece böcekler kalacak ve onlar en mükemmel hayvanlar olacak. Trenden inmem gerekiyor mu diye düşündüm. Çünkü Londra'da daha yeni durmuştu ve korkuyorum. Çünkü eğer tren başka bir yere giderse gittiği yer kimseyi tanımadığım bir yer olacaktı. Ondan sonra bir tuvalete girdi ve çıktı ama beni görmedi. Yaptığı kakanın kokusunu duyabiliyorum ve bu tuvalete girdiğimde duyduğum kaka kokusundan başka bir kaka kokusuydu. Ondan sonra gözlerimi kapattım ve biraz daha matematik sorusu çözdüm. Böylece nereye doğru gittiğimi düşünmedim. Ondan sonra tren yine durdu. Ondan sonra rafın içinden çıkıp çantamı alıp trenden inmeyi düşündüm. Ama polis tarafından bulunup babama götürmek istemedim. Bu yüzden rafla kaldım ve kıpırdamadım. Bu sefer beni kimse görmedi. Sonra okuldaki sınıflardan birinin de bir harita olduğunu hatırladım. İngiltere, İskoçya ve Galler haritasıydı ve bütün kasabaların yerlerini gösteriyordu. Ve Swindon ve Londra'nın olduğu yerleri gözümün önüne getirdim ve kafanın içinde şu resim oluştu. Trenin ilk hareket ettiği saat olan 12.59'dan beri saatime bakıyorum ve kalkışta 17 dakika sonra ilk olarak 13.16'da durmuştu. Ve şimdi saat 13.39'du, yani durmasının üstüne 23 dakika geçmişti. Bu da eğer tren büyük bir viraj dönmüyorsa denizde olmamız gerektiği anlamına geliyordu. Ama büyük bir viraj dönüp dönmediğini bilmiyorum. 4 durak daha geçtik ve 4 kişi daha gelip raftan çantasını aldı. 2 kişi daha rafa çantasını koydu ama hiç kimse önünde duran büyük balığı yerinden oynatmadı ve sadece bir kişi beni gördü ve "Çok garip görünüyorsun evlat," dedi. Ve bu takım elbiseli bir adamdı. 6 kişi tuvalete girdi ama kokusunu alacağım kakalar yapmadılar ve bu iyiydi. Ondan sonra tren durdu ve üzerinde sarı bir yağmurluk olan bir kadın geldi ve büyük bavulu aldı ve "Bunu dokundun mu?" dedi. Ondan sonra ben "Evet," dedim. Ondan sonra uzaklaştı. Ondan sonra bir adam rafın yanında durdu ve "Gel de şuna bir bak Barry. Buna tren cesi gibi bir şey var," dedi. Ondan sonra başka bir adam gelip onun yanında durdu ve "İkimiz de içkiyi fazla kaçırdık sanırım," dedi. Ondan sonra ilk adam "Hangi hayvanat bahçesinden kaçtı acaba?" dedi. Ondan sonra ikinci adam "Bence kaçan senin aklın," dedi. Ondan sonra ilk adam "Hadi bırak şunu sarhoş Elif. Bir iki bira daha içmezsem ayılacağım," dedi. Ve sonra uzaklaştılar. Ve sonra tren çok sessizleşti ve ben yine yerinden kıpırdamadım ve kimseyi de duymadım. Ve raftan çıkıp çantamı almaya gitmeye ve polisin hala orada oturup oturmadığına bakmaya karar verdim. Ondan sonra raftan çıktım ve kapıdan baktım ama polis orada değildi. Ve içinde Toby'nin yemeği, matematik kitaplarım, temiz iç çamaşırlarım, gömleğim, portakal suyum, sütüm, mandalinalarım, pasta kremim ve fasulye konservimin olduğu çantam da gitmişti. Ondan sonra ayak sesleri duydum ve arkamı döndüm. Bu başka bir polis memuruydu. Daha önce trende olan değildi ve onu kapıdan görebiliyordum. Diğer vagondaydı ve koltukların altına bakıyordu. Artık polisleri o kadar da sevmediğime karar verdim ve trenden indim. Trenin içinde olduğu yerin ne kadar büyük olduğunu gördüğümde ve ne kadar gürültülü ve yankılı olduğunu duyduğumda bir süre yere diz çökmek zorunda kaldım. Çünkü düşecekmiş gibi hissettim. Ve diz çökmüşken ne tarafa doğru gideceğimi düşündüm ve trenin istasyonu geldiğinde gittiği yöne doğru yürümeye karar verdim. Çünkü eğer bu son duraksa Londra o yönde olmalıydı. Ayağa kalktım ve yerde uzaktaki çıkışa kadar trene paralel olarak giden uzun kırmızı bir çizgi olduğunu hayal ettim. Ve daha önce yaptığım gibi sol sağ sol sağ diyerek bunun üzerine yürümeye başladım. Ondan sonra çıkışa geldiğimde bir adam, "Sanırım biri seni arıyor evlat," dedi. Ondan sonra ben, "Beni kim arıyor?" dedim. Çünkü bunun annem olabileceğini, Swindon'daki polisin onu söylediğim telefon numarasını aramış olabileceğini düşündüm. Ama o bir polis dedi. Ondan sonra ben, "Biliyorum," dedim. Ondan sonra o, "Ah peki," dedi. "Öyleyse sen burada bekle, ben gidip onlara haber vereyim," dedi ve trenin yanından geri yürümeye başladı. Ondan sonra ben de yürümeye devam ettim. Ve göğüs kafesimdeki balon hissini hala duyabiliyordum ve bu canımı acıtıyordu. Ve kulaklarımı ellerimle kapattım ve büyük bir alandaki duvarında otel ve tiyatro rezervasyonu için tel 0207-402-5164 yazılı olan küçük bir dükkanın yanında durdum. Ve ellerimi kulaklarımdan çektim. Ve gürültüyü duymamak için inledim. Ve Londra'da olup olmadığını anlayabilmek için de büyük alandaki bütün tabelalara gezdirdim. Tabelalar şöylerdi. Ayrım sonu. Sayfa 221.